Ayrım 26. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 210. Yerden bir karış yüksekte bir hareket oluyordu. Adamlar yanlarında kadın komşu var mı diye boyunlarını koparır gibi bakıyorlardı mutlaka. Ama vagona tuhaf, gergin bir hava, şaşkın bir huzursuzluk çökmüştü. Fısıltılar hafifledi, oradan oraya sürüklendi ve kesildi. Çişim gelirse ne halt edeceğim? Charles kendini pis hissediyordu. İçinde vıcık vıcık, yapışkan bir kangallağın borusuyla. Ne ayıp, kızların önünde küveti istemesi ne felaket olurdu. Feci bir şey olurdu bu. Kenetlendi ve düşündü. Son ana kadar tutarım. Blanchard hızlı hızlı soluk alıyor, burnu küçük, masum bir şarkı mırıldanıyordu. Tanrım bir uysa, Charles birden küçücük bir umuda kapıldı, elini cebine attı, bir sigara aldı ve kibriti yaktı. Nedir o, dedi hasta bakıcı. Dizlerinde bir yün işi vardı. Charles kızın öfkeli yüzünü görüyordu. Kendisinden çok uzakta, çok yüksekte, mavi bir loşluğun içinde, bir sigara yaktım, dedi. Kendi sesi kendine yabancı, saygısız gelmişti. Aa yok, dedi kız. Yok, burada sigara içilmez. Şal kibriti üfledi ve el yordamıyla parmaklarının ucuyla arandı. Parmaklarının ucu iki örtünün arasında yarı yarıya kömürleşmiş tahta parçacığını bırakırken nemli, soğuk ve pürtüklü bir yüzeye rastladı. Tırnağı tahtayı kazımıştı. Sonra birden bu temas onu tiksintiyle ürpertti ve ellerini göğsüne götürerek sımsıkı kavuşturdu. Yerdeyim diye düşündü. Yerde, tahtaların üzerinde. Masaların, sandalyelerin altında, hasta bakıcıların, hamalların, tabanların altında, yerde, ezilmiş, çamur ve samanla karışmış, tahtaların aralıklarında dolaşan bütün o pis, iğrenç böcekler rahatça tırmanır, karnında, göğsünde dolaşabilirdi. Bacaklarını oynattı, topuklarını sedyeye vurdu ama usulca, Blanchard'ı uyandırmadan. Ter göğsünden içeri akıyordu. Dizlerini örtülerin altında biraz yukarı çekti. Kalçalarda, bacaklarda bu korkutucu karıncalanmalar, uyuşmalar, bütün bedeninin bu ani, şiddetli ve belirsiz isyanları onu börke geldiği ilk haftalarda devamlı rahatsız etmişti. Sonra durulmuştu hepsi. Bacaklarını unutmuş, itilmeyi, sürüklenmeyi, taşınmayı, doğal görmeye alışmıştı. Bir şey olmuştu, bir madde. Korkuyla, Tanrım başlamasın gene diye düşündü. Başlamasın gene. Bacaklarını uzattı, gözlerini kapadı. Ben bir taş parçasıyım diye düşünmek gerekti. Büzülmüş, kaskatı kesilmiş elleri çözüldü, gövdesinin örtülerin altında ağır ağır yumuşadığını, gevşediğini hissetti. Bir sürü taşın arasında bir taş. Sıçrayarak doğruldu. Gözleri açık, boynu dimdik. Şiddetli bir sarsıntı olmuştu. Sonra gıcırtılar duydu ve sonra hemen ardından yağmur sesi gibi uyku verici tek düze bir dönme başladı. Tren hareket etmişti. Bir şeyin boyunca gidiyordu şimdi. Dışarıda dimdik ve güneşle yüklü bir şeyler trenin yanından gidip geçiyordu. Ayırt edilmesi olanaksız biçimler önce ağır ağır, sonra hızlanarak, gittikçe hızlanarak duvarda, açık kapının karşısındaki duvarda o aydınlık dört köşenin içinde koşmaya, birbirini kovalamaya başladı. Sinema ekranı gibiydi. Karşı duvarda ışık biraz soldu, gümüş rengini aldı ve sonra birden açıldı, açıldı, açıldı, kör edici bir aydınlık haline aldı. Gardan çıkıyoruz. Charles'ın boynu ağarmıştı. Ama şimdi kendini daha sakin hissediyordu. Yattı, kollarını kaldırdı ve başucundaki aynayı 90 derecelik bir açıyla çevirdi. Şimdi aynanın sol kenarında aydınlık bir dörtgen görüyordu. Bu yeterdi ona. Bu parlak yüzey yaşıyordu. Bütün bir tablo, bir manzaraydı bu. Bazı ışık hemen sönecek, kayboluverecekmiş gibi titriyor, soluyor, bazen birden sertleşiyor, soluyor ve kıpkızıl, sapsarı renklerle yapılmış bir sıva gibi aynaya yapışıyordu. Sonra bir an ayna bütünüyle sarsılıyor, titriyor, rüzgarla savrulmuşa benzeyen sınırları belirsiz maddelerin gelip geçişiyle dalgalanıyordu. Charles uzun uzun baktı. Bir anın sonunda kendini özgür ve bağımsız hissetti. Tıpkı bir vagonun basamağında ayaklarını sarkıtıp oturmuş, ağaçların, tarlaların ve denizin birbirini kovalayışını hisseyrediyormuş gibi. Blanchard diye fısıldadı. Yanıt yok. Bir an durup bekledi, sonra tekrar seslendi, usulca. Blanchard. Blanchard yanıt vermiyordu. Charles rahatlıkla içini çekti ve gevşedi, gözlerini aynadan ayırmadan boylu boyunca uzandı. Uyuyor, uyuyor, içeri girdiği zaman ayakta duramıyordu. Kendini kanepeye bırakmış, çökmüştü sanki. Ama gözleri sertti, taş gibi. Bana hükmedemeyeceksiniz, diyordu. Yüzünde çok kötü anlamlarla kahvesini ısmarladı, oğlanların düşmanlarıyla karşı karşıya oldukları zamanlardaki haline benzer bir şeydi bu. Ama çok genç, çocuk denecek kadar genç oğlanların, onlar yaşamanın dövüşten ibaret olduğunu sanır o çağda. Onlar bunu kitaplarda okumuşlardır, romanlarda ve kahvelerde dövüşürler. Size, sizi kemiklerinize kadar titretecek bir korkunç gözle bakarak bir kadeh nane likörü ısmarlarlar. Felix, doldur bir tane, dedi. Terasa da iki şinua. Kadın düğmeye bastı ve manivela kolunu çevirdi. Felix uyuyan küçücük genç adamı işaret ederek göz kırptı. Bu bir dövüş değildir gerçekte. Bir bataklıktır. Bir hareket yapınca batar, gömülür insan. Ama başlangıçta fark edilmez. İlk yıllar çok çırpınır, debelenirler. Bu yüzden de çok çabuk inerler aşağı. İner, indikçe batarlar. Ben de yaptım bunu. Ben de yaptım. Şimdi ihtiyarım artık. Kımıldayamıyorum. Kollarım bedenime yapışık. Uslu uslu oturuyorum. Benim yaşımda insan artık batmaz, gömülmez. Uyuyordu. Ağzı açık, çenesi göğsüne sarkmıştı. Hiç güzel değildi. Hiç. Kıpkırmızı, şiş göz kapakları, kızarmış burnuyla küçük bir koyuna benziyordu. Ben onun dışarıda pırıl pırıl güneş ve terasta oturmuş insanlar varken görmeyen gözlerle kör gibi kapıyı itip içeri bomboş salona girdiğini görünce anladım kendi kendime. Yazılacak bir mektubu var, belki de bir kadını bekleyecek dedim, ya da başı dertte. İnce uzun solgun elini kaldırdı, gözünü açmadan sinekleri kovdu. Sinek yoktu. Uykusuna varıncaya dek acı çekiyordu. Dertler nereye giderseniz gidin, peşinizi bırakmaz, kovalarlar sizi. Bankta oturmuştum, raylara, tünele bakıyordum. Bir kuş vardı, ötüyordu, durmadan ötüyordu ve ben doluydum, gebeydim, kovulmuştum. Gözlerimde akacak gözyaşı yoktu, çantamda 10 param yoktu, yalnızca biletim vardı elimde. Uyuklamışım, rüyamda beni öldürdüklerini gördüm. Bana, orospu, sokak süprüntüsü diye bağırıyorlar. Saçlarımdan tutmuş, beni yerlere sürüklüyorlardı. Sonra tren geldi ve bindim trene. Bazen tazminatını alır, diyorum kendi kendime. Tazminatını alır, ihtiyar, emekli bir işçi, zavallı bir sakat. Vermezlik edemezler, diyorum, ama bazen de parayı vermemenin bir çaresini bulur onlar, diye düşünüyorum. Taş gibi yürekleri vardır onların. Şurada oturuyorum, ihtiyar bir kadınım, kımıldayamıyorum ama düşünüyorum. Genç kibar bir bey gibi giyinmiş, üstüne başına bakan, temizleyen bir anası var mutlaka. Ama pabuçları tozdan görünmüyor. Ne yapmış acaba? Nerelerde dolaşmış? Gençlerin kanı ateş gibidir, dokunulmaz. Bana vur deseydi anamı babamı öldürürdüm. Öyle inatçı olur insan. İster misin bir ihtiyarı öldürüp kaçmış olsun, benim gibi bir ihtiyar kadını? Yakalarlar onu. Görürsünüz, kaçamaz, gücü yok. Belki de buraya gelirler enselemeye. Maten resmini basar yarın. Küçük, kapkara bir serseri suratı, hiç de kendine benzemeyen bir resim. Her seferinde şu surata bak, böyle bir halt edeceği besbelli diyecek biri çıkar mutlaka. Ama ben de ona derim. Onları yargılamak için çok yakından görmüş olmamak gerek. Çünkü onların her geçen gün biraz daha battıklarını, biraz daha gömüldüklerini seyrederken insan aslında kimsenin hiçbir şey yapamayacağını düşünür ve sonunda bir kahvenin terasında oturup kremalı kahve içmenin, başını sokacak bir ev almak için kuruş kuruş para biriktirmenin ya da günün birinde anasını öldürüvermenin hep aynı kapıya çıktığını anlar. Telefon çalıyordu. Sıçrayarak kendine geldi. Alo, dedi. Madam Kuzen'i rica ediyorum. Benim, dedi kadın. Ne haber? Reddettiler, dedi Julo. Ne, dedi kadın. Ne dedin? Reddettiler, vermiyorlar. Ama olmaz, nasıl olur? Vermiyorlar. Ama zavallı bir sakat, emekli bir işçi. Ne dediler peki? Hakkım yokmuş. Ah, dedi kadın. Ah. Akşama görüşürüz, dedi Julo. telefonu kapadı. Reddetmişlerdi, vermiyorlardı. Sakat emekli bir işçi, hakkın yok demişlerdi. Şimdi kızarım işte, kanım beynime çıkar. Küçük genç adam horluyordu. Yüzünde aptal ve sinsi bir ifade vardı. Felix elinde tepsiyle çıktı. Kapıyı itti ve güneş içeri girdi. Uyuyanın arkasındaki ayna parlayıp söndü, kapı kapandı, ikisi yalnız kaldılar. Ne yaptı acaba? Nerelerde dolaştı? Valizinde ne var? Şimdi ödeyecek işte. 20 yıl, 30 yıl, savaşta vurulup ölmezse tabii. Zavallı küçük genç adam, tam savaşa gitme yaşında, uyuyor, horluyor, acı çekiyor. Terasta insanlar savaştan söz ediyorlar. Kocam tazminatını alamayacak. Ah yazık, yazık. Biz zavallı, çaresiz insanlara yazık. Genç adam, Pito diye bağırdı. Sıçrayarak uyanmıştı. Bir an pembeleşmiş gözlerle kadına baktı, ağzı açık, sonra çene kemiklerini tıkırdattı, dudaklarını birbirine sımsıkı yapıştırdı. Zeki ve kötü niyetli bir ifade vardı yüzünde. Garson, Felix duymamıştı. Kadın görüyordu Felix'i. Terasta gidip geliyor, müşterilerin emirlerini not ediyordu. Genç adam o kendine güvenir halini kaybetmişti. Tuzağa yakalanmış gibi başını bir sağa bir sola çevirerek ürket hareketlerle mermere vurdu. Kadın acımıştı. Yukarıdan kasadan bir frank dedi. Genç adam kadına nefretle baktı, kalktı, masaya bir 5 franklık fırlattı, valizini aldı ve topallayarak yürüdü. Ayna parlayıp söndü, bağırışmalar ve sıcak bir dalga halinde içeri girdi. Yalnızlık girdi içeri. Kadın masalara, aynaya, kapıya, üzerinde düşüncesini hapsedemeyeceği kadar tanıdık olan bütün bu eşyaya baktı. Gene başlıyor diye söylendi kendi kendine. Kanım beynime çıkacak gene. Yüzüne doğru fışkıran bir aydınlıkla bir an şaşaladı. Biri yandan bir el fenerini ta gözlerinin içine tutmuştu. Başını çevirerek homurdandı. Fener yerden bir karış havada dolaşıyordu. Gözlerini kırpıştırdı. Bu güneşin ardında bilinmedik, kıpırtısız bir göz ona bakıyordu. Katlanılmaz bir şeydi bu. Ne var? Diye sordu. Ahenkli bir ses. Sizsiniz, dedi. Bir kadın. Sağımdaki biçimsiz paket bir kadın. Kısacık bir an, küçük bir mutluluk duydu ve sonra birden ona bir eşyaymış gibi el fenerini üzerine tutarak baktığını düşünerek öfkelendi. Fenerini üzerimde sanki ben bir duvarmışım gibi dolaştırdı. Kuru bir sesle, sizi tanımıyorum, dedi. Birbirimize sık sık rastlıyorduk. Fener söndü. Gözlerinin içinde dönüp duran mor halkalarla şaşkın baka kaldı. Sizi göremiyorum, dedi. Ben sizi görüyorum, dedi kadın. Işıksız da görebiliyorum sizi. Ses genç ve güzeldi ama Charles güvenmiyordu. Tekrar, sizi göremiyorum, gözlerimi kamaştırdınız, dedi. Ses, ben karanlıkta da görürüm, dedi. Kırmızı gözlü müsünüz yoksa? Ses gülmeye başladı. Kırmızı gözlü mü, dedi. Hayır, ne kırmızı gözlü ne beyaz saçlıyım. Sözcüklere basa basa bir konuşu vardı ki her cümlesine soru havası veriyordu. Kimsiniz, diye sordu Charles. Ha, kimim? Keşfedin bakalım. Çok zor bir iş değil. Daha 2 gün önce rastladınız ve nefretle baktınız bana. Nefretle mi? Ben kimseden nefret etmem. Aa, evet, edersiniz. Hatta ben sizin herkesten nefret ettiğiniz sanıyorum. Bir dakika, kürkünüz var mı sizin? Ses hala gülüyordu. Elinizi uzatın, dedi. Dokunun. Kolunu uzattı ve belirsiz kocaman bir karanlığa dokundu. Bir kürktü bu. Kürkün altında örtüler vardı muhakkak. Sonra kat kat çamaşırlar ve sonra bembeyaz ve yumuşak bir beden. Büklümlü kabuğu içinde bir sümüklü böcek. Ne kadar sıcak hissediyordu kim bilir. Kürkü hafifçe okşadı ve ağdalı ılık bir koku fışkırdı. Az önce kokan buydu demek. Kürkü tüylerinin tersine tersine okşuyordu. Tuhaf bir mutluluk duydu. Bir zafer sevinciyle sarışınsınız, dedi. Kulaklarınızda altın küpeler var. Ses güldü ve fener yeniden yandı. Ama bu kez fışkıran aydınlığı kendi yüzüne çevirmişti. Trenin salıntısı elindeki feneri de sallıyordu. Aydınlık göğsünden alnına doğru dalgalanarak çıkıyordu. Boyalı dudakları yalıyor, dudaklarının üstünde incecik altın renkli tüyleri yaldızlıyor, incecik burun kanatlarını pembe bir aydınlıkla saydamlaştırıyordu. Kavisleri düzgün bir çizgiyle belirsizce düzeltilmiş ve koyulaştırılmış kaşlar, hafifçe kabarık göz kapaklarının üstünde iki zarif hafif kanat gibiydi. Sırt üstü yatmış incecik iki böcek, sarışındı. Saçları başının çevresinde hafif, uçucu bir buhar gibi köpükleniyordu. Charles birden kalbinin sıkıştığını hissetti. Ne kadar güzel diye düşündü ve ani bir hareketle elini çekti. Sizi tanıyorum. Sizi gezdiren yaşlı biri vardı yanınızda. Kimseye bakmadan geçerdiniz. Size bakıyordum, kirpiklerimin arasından. Başını hafifçe kaldırdı ve Charles onu daha iyi tanıdı. Sizin bana bakabileceğinizi asla umut etmezdim, dedi. Öyle zengin, öyle bizden üstün, öyle uzak bir haliniz var ki. Beaucaire pansiyonunda kaldığınızı sanıyordum. Hayır, Montchalet'deydim. Sizinle bir hayvan vagonunda buluşabileceğim dünyada aklıma gelmezdi. Işık söndü. Ses, ben çok yoksulum, dedi. Charles elini uzattı ve usulca kürke dokundu. Peki ya bu? Ses güldü. Sahip olduğum tek şey o. Yeniden karanlığa girmişti. Kocaman bir yığın, biçimsiz ve simsiyah. Ama hayal hala gözlerinde duruyordu. İki elini karnının üzerinde birleştirdi ve tavana bakmaya başladı. Blanchard usul usul horluyordu. Hastalar aralarında konuşmaya başlamışlardı. İkişer, üçer, tren inleyerek, gıcırdayarak gidiyordu. Kız hastaydı ve yoksuldu. Bir hayvan vagonunda yerde yatmıştı. Bir bebekmiş gibi soyuyorlar, giydiriyorlardı onu. Ve güzeldi. Bir sinema yıldızı gibi güzeldi. Yanı başında bütün bu ezilmiş, aşağılanmış güzellik, bu ince, uzun, tertemiz ve paslanmış beden. Güzeldi. Müzikollerde şarkı söylüyordu ve ona kirpiklerin arasından bakmıştı. Ve onu tanımak, onunla tanışmak istemişti. Sanki biri tutmuş, onu kaldırmıştı. İki ayağın üzerine basıyordu sanki. Birden, şarkı söylüyordunuz, dedi. Şarkı mı? Hayır, piyano çalarım. Ben sizin bir şarkıcı olduğunuzu sanıyordum. Avusturyalıyım ben. Bütün param orada. Almanların elinde. Anschluss'tan sonra Avusturya'dan kaçtık. Birleşme ilhak. Almanya, Avusturya'yı 1938'de sınırları içine kattı. Çevirenin notu. Hasta mıydınız o zaman? Daha o zaman böyle sırt üstü yatıyordum. Ailem trenle getirdi beni. Tıpkı bugünkü gibi. Ama o zaman böyle karanlık değildi ve ben birinci sınıf bir yataklı vagonda yatıyordum. Tepemizde Alman uçakları dolaşıyordu. Yol boyu üzerimize bomba atacaklar diye bekledik. Sonra dışarı çıkardıkları son trendi bindiğimiz. Sonra buraya geldim. Annem İngiltere'de. Bize bakması gerek. Ya o sizi dolaştıran yaşlı adam? Kız sertçe, ihtiyar budalanın biri, dedi. Öyleyse yalnızsınız, yapayalnız. Yapayalnızım. Charles tekrar etti. Koca dünyada yapayalnız ve kendini bir çınar kadar güçlü ve sağlam hissetti. Yanınızdakinin ben olduğumu nasıl anladınız? Kibrit çaktığınız zaman gördüm. Kendini sevincine kapıp koyvermek istemiyordu. Bu mutlu sevinç orada içindeydi, yedekte, yumuşak ve kıvamlı. Kayıtsızca bir kenara bırakılmış, hemen de unutulmuş gibi. Sesine bu hafif ve acı titreyişi veren oydu. Ama o bu mutluluğu gece için saklıyordu. Gece, yapayalnız tadını çıkarmak istiyordu mutluluğunun. Duvara akseden aydınlığı gördünüz mü, diye sordu. Evet, dedi kız. Bir saat seyrettim. Bakın bakın, bir ağaç geçiyor. Ya da bir telgraf direği. Tren çok hızlı gitmiyor. Hayır, dedi kız. Aceleniz mi var? Hayır, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bilmiyoruz ya, dedi kız. Sesi titriyordu. Charles, hem dedi, burada çok da rahatsız değiliz. Rüzgar var. Sonra şu gelip geçen gölgeler eğlendiriyor insanı. Mağara efsanesini bilir misiniz? Hayır, mağara efsanesi nedir? Tutsaklar. Tutsakları bir mağaranın içine zincirlemişler. Mağaranın duvarında gölgeler varmış. O gölgelere bakıyorlarmış. Niye zincirlemişler oraya? Bilmiyorum. Bunu Platon anlatmış. Yazmış yani. Kız belirsiz bir tereddütle, ha evet, Platon, dedi. Başını döndüren bir sarhoşlukla, Platon'un kim olduğunu ona öğreteceğim, diye düşündü. Karnında hafif bir ağrı vardı. Bu yolculuğun hiç bitmemesini istiyordu. 26. ayrımın sonu, sayfa 218.